Muhterem arkadaşlar, vaktin ilerlediğinin farkındayım. Fakat biz dünyevi işlerimizde nice yerlerde, nice zamanlar çok sıkılıyoruz, çok bekliyoruz. Bu akşam da biraz beklemiş olun, değer inşallah. Allah hepinizin feyzini ve bereketini artırsın. Ben Allah izin verirse bu akşam bir bölümünü okumuş olduğumuz Hazreti Fatıma Selamullahi Aleyha'nın hutbesi etrafında bir takım analizlerde bulunmak istiyorum. Her şeyden önce dikkat çekmek istediğim şey, şu ana kadar Hazreti Fatıma'nın dilinden işittiğiniz o belagat harikası cümleler, o ilim deryası cümleler, o cesaret timsali cümleler 20-22 yaşındaki bir hanımın dilinden çıkıyor. Hazreti Fatıma anamızın şehadet yaşı bazı rivayetlere göre 20'dir, bazı rivayetlere göre 22'dir. 22 yaşında genç bir hanım. Şimdi biz bazen kutsallık örgüsünün arkasına nüfuz edemiyoruz. Ve biz kendi bulunduğumuz dünyanın ötesine atıyoruz o kutsallaştırmayla. Ve dolayısıyla bizimle beraber, bizim gibi bildiğimiz zaman alabileceğimiz şeyleri ıskalıyoruz, alamıyoruz. O peygamber kızıdır diyoruz ve onun dilinden dökülen şeylerin normal olması gerektiğine hükmediyoruz. Biz peygamber kızı değiliz ki, biz peygamber evladı değiliz ki. Yok, hayır. Bunlar bir beşerdiler. Fatıma 20-22 yaşında genç bir hanımdı. Onun da hayattan bekledikleri vardır. Onun da sevdaları vardır. Onun da arzuları vardır. Fakat nübüvvet şemsiyesi altında yaşamış, nübüvvet pınarından beslenmiş ve 22 yaşında bugünkü dünya ariflerinin hepsini bir araya toplasanız ona ulaşamayacağı bir makama ulaşmıştır. Her birimiz onları örnek aldığımız zaman bu keyfiyete, bu deruna ulaşma imkanına sahibiz. Şeytandır bizi ondan ayrı düşüren, o peygamber kızıdır diye bizi ondan, onu bizden soyutlayan şey. Birinci dikkat çekmek istediğim şey burası. Allah hepimize tezelden o peygamberi Kevser pınarından kana kana içmeyi nasip eylesin.
Amin.
İkinci dikkat çekmek istediğim şey, bu mektup üzerine alimler arasında konuşulurken muhaliflerimiz diyorlar ki siz Şiiler Fatıma'yı üç karışlık arazinin peşine düşmüş bir kadın olarak resmediyorsunuz. Oysa bu hutbeyi dikkatle dinleyecek olursanız bu bize yapılmış bir töhmettir. Hazreti Fatıma'yı kendileri anlayamamışlardır, bizi anlamamakla suçlamaktadırlar. Evvel emir de Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından sonra Hazreti Fatıma'nın beyi İmam Ali Aleyhisselam'ın makamı gasp edilmiştir. Ve daha sonra kısa bir müddet sonra idarenin ikinci ve korkunç icraatı Hazreti Fatıma'ya babasından miras kalan ve tek gelir kaynağı olacak olan Fedek arazilerine el konulmak istenmiştir. Burada şu soruyu sorabiliriz. Fatıma kocasının velayeti gasp edildiği zaman mescide çıkıp konuşma yapmadı da Fedek arazisine el konulduğu zaman neden çıkıp konuşma yaptı? Burayı biraz irdelemek istiyorum. Hutbeyi dinlediniz. Fedek arazisi meselesine gelene kadar neler söylüyor? Allah-u Teala'yı nasıl vasfediyor? Risaleti nasıl vasfediyor? Şeriatı nasıl vasfediyor? Ve ümmetin durumunu nasıl vasfediyor? Ve Fedek meselesine girdiği zaman Kur'an'dan başka bir şeyle mi hükmediyorsunuzdan başlıyor. Buradan çıkarak ben şu neticeye ulaşmak istiyorum ki kocasının velayeti meselesi kocasının işidir bir. İkincisi, peygamber kızı olarak kocasının velayeti meselesinde ortaya atılıp böylesine bir feryadı figan da bulunsaydı tarih eşinin iktidarı kavgasına katıldı diye not düşebilirdi. Bugün tarihi okuyucular böylesine bir töhmette bulunabilirlerdi. Daha sonra kendisinin arazisine el konulması düpedüz şeriata bir muhalefettir. Yeni gelen iktidarın iktidarı uğruna şeriatı ayaklar altına aldığının somut bir resmidir. Hazreti Fatıma anamız şeriata apaçık muhalefetin açığa çıktığını görünce babasının mescidine gider. Ensar ve muhacirunun önde gelenlerinin hazır olduğu bir mecliste ilmi ve bir o kadar da duygusal olarak bu hutbeyi irad eder. Burada evvel emirden murat şudur. Kocamın velayetine gasp ettiniz. Bunun için ileri geri şeyler söyleyebilirsiniz. Yok fitne çıkacaktı da, yok şuydu da, yok buydu da diyebilirsiniz. Hadi iktidar sizin elinizde. Güç sizin elinizde. Kudret sizin elinizde. Kur'an-ı Kerim de sizin elinizde. Peki benim babamdan kalan mirasıma el koymanızı nasıl izah edersiniz? Buradaki kavga üç karışlık toprağın kavgası değil, bu yeni gelen idarenin şeriata karşı hürmetsizliğinin ilanıdır. O gün orada sahabenin önde gelenlerine diyor ki, aklınızı başınıza toplayın. Bu mesele sadece Ali'nin velayetinin gaspi meselesi değildir. Allah'ın şeriatı ayaklar altına alınıyor. Kur'an-ı Kerim arkaya atılıyor. Babam Allah Resulü'nün sünneti ayaklar altına alınıyor. Eğer bununla da siz yeni gelen idarenin kimliğini ve keyfiyetini idrak edemeyecekseniz ne zaman idrak edeceksiniz ve paçanızı ne zaman toparlayacaksınız? Kocasının velayetinin gasp edildiği zaman çıkıp kullanmadığı cümleleri burada kullanıyor. Vaktinizi almamak için hutbenin devamını okutmadım. Aşağıda diyor ki, ey ensar, size ne oluyor? Güçlüsünüz, kuvvetlisiniz, elinizde silahınız var. Benim hakkımı müdafaa etmek, ki burada benim hakkımı cümlesine parantez açarak Allah'ın şeriatını müdafaa edecek güç ve kudrete sahipsiniz. Neden kalkmıyorsunuz? Neden müdahale etmiyorsunuz? Neden muhalefet etmiyorsunuz? Sesinizi çıkarmıyorsunuz? Burayı iyi anlamamız lazım. Yani babasının bir parçası, öfkesi Allah Resulü'nün öfkesi. Allah Resulü'nün öfkesi Allah Resulü'nün Allah'ın öfkesi. Rızası babası Resulullah'ın rızası, öfkesi babası Allah Resulü'nün öfkesi. Bir hanım konuşuyor. Bu bir fırsattır diyor. Siz bir şekilde aldatıldınız. Hilafeti asıl merkezinden kaydırdınız. Belki bu konuda yanılmış olma ihtimaliniz olabilir. Mazeretiniz olabilir. Ama bugün açık oldu ki Allah'ın şeriatına bir muhalefet var. Bu idare Allah'ın şeriatına hürmet göstermiyor. Diyor ki sen peygamber kızısın, sana babandan miras düşmez. Allah'ın kitabının hangi ayetinde vardır ki diyor, ben babamdan miras alamayayım ama sen babandan miras al. Yoksa diyor, ben babamın dininden başka bir dinde miyim ki ben babamdan miras alamayayım? Bu nasıl bir şeriattır ki sen babandan mirasçı oluyorsun da ben mirasçı olmuyorum? Ortada dönüp dolaşan, bu el koyma işini yapan kişinin uydurduğu bir hadis var. Rahatlıkla uydurduğu bir hadis diyorum. Çünkü bu hutbede Hazreti Fatıma anamız o hadis için bir iftiradır diyor. Peygamberlerin bıraktığı ancak sadakadır. Bu rivayet sadece el koyan insanın elinden gelen bir rivayettir. Ve Hazreti Fatıma anamız burayı da mantıken tıkıyor. Diyor ki bu konuda babam peygamberin özel bir şeyi vardı da onu ben bilmiyorum. Ali bilmiyor. Siz mi biliyorsunuz? Yani eğer peygamberin böyle bir özel tahsisi varsa, miras konusunda peygamberlerin evlatları hakkında özel bir hükmü varsa, bunu evvel emirde Ali bilsin, Fatıma bilsin. Babasının dizinin dibindeki Fatıma'nın bilmediği bir şeyi, bu el koyma işlemini yapan kişi nasıl biliyor? Dolayısıyla olay iki karışlık toprak için değildir. Biz Fatıma'nın ne yediğini, nasıl geçindiğini tarih kitaplarında görüyoruz. Ali'nin ne yediğini, nasıl geçindiğini açın kitapları okuyun. Yanında taşıdığı küçük para cüzdanı gibi bir cüzdan varmış. İçinde arpa ve buğdayın unundan karışık bir un. Çıkarır o undan bizim şu anki ölçeklerle bir tatlı kaşığı un ağzına koyar. Üstüne de bir yudum su içer. Ali'nin geçim kaynağı bu. Ali'nin yemek kültürü bu. Fatıma'nın yemek kültürü bu. 3 günlük nezirde bulunurlar, oruç tutarlar, akşam iftar sofrası için 4'ünün yiyebileceği kadar şey vardır. Dilenci gelir kapıya, onu ona verirler, kendileri aç kalırlar. 3 gün üst üste aç kalırlar. Yeme mantığı bu olan bir insanın iki karış toprak için kalkıp Ensar ve Muhacirundan olmak üzere erkekler topluluğunun önüne çıkıp da konuşmasını beklememiz mümkün değil. Şeriata açık muhalefet var. Allah Resulü'nün gözünün aydınlığı bu hanımefendi, belki ümmet burada kafasını toparlar, işe el koyar umudundadır. Umudundadır derken aşağıda şunu da söylüyor. Ben bu hutbeyi verirken sizin bundan etkilenmeyeceğinizi biliyorum. Sizin harekete geçmeyeceğinizi biliyorum. Ama ben Allah nezdinde hüccetim olarak bunu size söylüyorum. İrdelemek istediğim ikinci nokta da budur. Allah-u Teala ayeti kerimede Estağfirullah ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ehsenu amelâ buyurur. Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz iyilik yapacaksınız, hanginiz yapmayacaksanız sınayalım diye. Allah-u Teala kullarından kimin iyilik yapacağını, kimin kötülük yapacağını gayet iyi biliyor. Allah'ın ilminin öncesi ve sonu yok. Buradaki ayetten biz şunu anlıyoruz ki Allah kulları kendi amellerine kendilerini şahit tutmak istiyor. Bu Allah'ın bir sünnetidir. Bu Kur'an'ın bir düsturudur. Yine bu manada Allah-u Teala bir başka ayet-i kerimede biz bir kavme uyarıcı göndermedikçe o topluluğu helak etmeyiz diyor. Allah bir kavmin elçiye itaat edip etmeyeceğini biliyor. Buna rağmen elçi gönderiyor. İtaat etmeyeceklerini de biliyor. Öyleyse burada yine Allah'ın sünneti nedir? Toplulukları kendi aleyhlerine şahit tutmak. Adli ilahide bir milim sapma olmaz. Eğer uyarıcı elçi gelmeseydi o topluluklar diyebilirlerdi ki eğer bize bir uyarıcı gönderseydin biz onlara itaat ederdik. Yok, hayır. Hiçbir mazeret bırakmıyor Allah-u Teala. Allah'ın eğitimiyle eğitim almış Allah'ın elçisi, Allah'ın elçisinin eğitiminden geçmiş Allah Resulü'nün kızı 22 yaşındaki Fatıma Allah'ın sünnetini tekrar ihya ediyor. Ben biliyorum diyor sizin bana itaat etmeyeceğinizi. Ama ben bu hutbemle Allah katında sizin aleyhinizde bir hüccet itmam ediyorum. Ve ben ilave ediyorum onun namına, tarihe not düşüyorum. Bu tarihe not düşmektir. Bugün gelirken arkadaşlara da söyledim. Şu ana kadar yazılmış, çizilmiş bütün İslam tarihi kitaplarını, bütün hadis külliyatlarını yaksalar, yok etseler, yeryüzünde bir tane kalmasın. Hazreti Fatıma anamıza sadece şu hutbesi kalsın. Allah Resulü'nden sonraki ümmetin manzarasını aktarmak açısından tek başına yeter bir hutbedir. Dolayısıyla biz Şialar, Hazreti Fatıma anamızın 3 kuruşluk arsa için kavga veren bir hanım olduğuna inanmıyoruz. Tam aksine Hazreti Fatıma anamızın şeriatın ayaklar altına alındığının somutlaştığı bir yerde ümmeti tekrar ikaz etmek istemiş ve onlara hüccet, delil ikame etmiş ve öbür yandan da tarihe not düşmüştür. Allah'ın selat ve selamı onun üzerine olsun. Buna benzer bir olayı içimizdeki yaşadığımız toplumdan örneklemek istiyorum. Türkiye'de yıllardır başörtüsü yasağı var. Devlet kızlarımızı başörtülü olarak okullara almıyor. Eğer imkan bulsalardı, bizi dirayetsiz bulsalardı, sokaklara da çıkarmayacaklardı. Biz tepki verdik. Şimdi bizim tepkimiz için, bizi anlamayanlar ne diyorlar? İki karışlık bez için kavga veriyorsunuz. İki karışlık bez için huzursuzluk çıkarıyorsunuz. Aynı mantık değil midir bu? Biz iki karışlık bez için mi kavga verdik? Hanımlarımız iki karışlık bez için mi sokaklara döküldüler, hapislere girdiler, okullardan atıldılar? Başı açmak bir haramdır. Biz nice haramlar işliyoruz ki başımızı da açar haram işlerdik. Yalan söylüyoruz, haram işliyoruz. Gıybet ediyoruz, haram işliyoruz. Ne var? Başımızı da açar. Bir haram daha işlemiş olur, okulumuzu okurduk. Yok, hayır. Biz bunu, bu devletin, bu yasağı koyanların kasten dine müdahaleyi hedeflediklerini bildik. Ve hedef de odur. Bunların da kastı iki karışlık bez değildir. Dine müdahalenin testidir bu. Başörtüsüyle ilk testlerini uygulamak istediler. Eğer toplum zaaf gösterseydi bu ilerleyecekti ve gidecekti. Tarihte de aynı şey yapılmıştır. Felek arazisine müdahale şeriata düpedüz bir muhalefettir. Bu muhalefeti Hazreti Fatıma anamız kalkıp ifşa etmiştir. Eğer o günkü Müslümanlar Hazreti Fatıma anamızın ikazıyla kendilerine gelip toparlansalardı, ümmetin durumu tekrar yeni baştan düzelebilirdi. Yok, hayır. O imkanı değerlendirmediler. Değerlendirmediler ve şeriata muhalefet devam etti. Allah'a kulluğumuzun nadide örneği ve nişanesi olan namazı değiştirdiler. Farklı namazlar çıktı, farklı oruçlar çıktı, farklı haclar çıktı. Şeriatın oynanmadık, şeriatta kalem oynatılmadık hiçbir şey kalmadı. Ve bu şeriat darmadağın olunca, bu şeriata insan eli deyince, din kendine inananları bir araya toparlayabilme liyakatini, keyfiyetini kaybetti. Din, Kur'an, sünnet, peygamber, ümmetin ihtilafını üreten bir mekanizmaya dönüştü. Oysa mümkün müdür peygamber ihtilaf üretsin? Mümkün müdür Kur'an-ı Kerim ihtilaf üretsin? Bize iki soru sorulur. Bir, ya bu dinin ya bu kitabın zatında ihtilaf üretme illeti vardır. Ya da biz ümmete bir şeyler olmuştur. Din algısı üzerinde bir şeyler yazılmış ve çizilmiş, bir şeyler tahrif edilmiştir ki tarih boyu din İhtilaf üretiyor. Allah Resulü'nden sonra Müslümanlar arasında savaşlar çıktı. Müslümanlar birbirlerinin kanını döktüler ve bugün hala dökülüyor. Dökülmüyor mu? Bugün Bahreyn'deki bacılarımızı kaçıranlar Müslüman Suud askerleri değil mi? Bugün Bahreyn'deki Müslümanlara kendi ülkelerini zindan eden Suud askerleri değil mi? Ve Suud askerleri Müslüman değil mi? Bugün Bahreyn'deki Müslüman kardeşlerimizin camilerini ve kültür evlerini yıkanlar Suud askerleri ve Suud askerleri Müslümanlar değiller mi? Bu yaptıklarını Allah için yapmıyorlar mı? Yeri gelmişken Bahreyn'deki Müslüman halkların Libya'daki, Suriye'deki, Ürdün'deki, Tunus'taki, Cezayir'deki ve bütün İslam coğrafyalarındaki Müslüman halkların içine düştükleri girdaptan halas olmaları ve düşmanlarının kalkıp perişan olmaları için üç âli salavat diyorum.
Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed.
Arkadaşlar, din olgusunu tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani ben bunu söylerken Şia kompleksi içerisinde söylemiyorum. Bağımsız bir akıl, bağımsız bir vicdan yoluyla din olgusuna, din tanımına tekrar ulaşmamız gerekiyor. Ve din öyle bir din tanımı olması lazım ki kendisine inananları bir arada tutabilip o inananların eliyle dünya insanlığına barışı götürebilme güç ve kudretine sahip olsun. Allah bu konudaki çalışmalarınızda sizi hakka ulaştırsın. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.
Aleyküm.